Ayrım 5, sayfa 45. Maja Trap. Basın ve televizyon büyük ilgi göstermişti ve hatun her şeyi anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyordu. Hester Adams'tı hatunun adı. İki kez boşanmış, iki çocuk, 35 yaşındaydı ve insanda bunun son gönül macerası olacağı izlenimini uyandırıyordu. Kırışıklıklar belirmeye başlamış, göğüsleri sarkmıştı. Ayak bilekleri ve baldırları kalınlaşıyordu. Göbek yoldaydı. Güzelliğin gençlikle olduğu öğretilmişti Amerika'ya. Özellikle kadın söz konusu ise. Tatminsizliğin ve gelmekte olan çöküşün karanlık cazibesine sahipti ama Hester Adams. Gelmekte olan çöküş her yerine sinmişti. Ve bu ona erkek dolu bir barda oturan ve çaresizlik içinde solmakta olan bir kadının şuhluğunu kazandırıyordu. Hester, Amerikan erkeğinden ümidini kesince bir uçağa atlayıp Güney Amerika'ya uçmuştu. Fotoğraf makinesi, daktilosu, kalınlaşan ayak bilekleri ve beyaz teniyle ormana dalmış, kendine bir yamyam bulmuştu. Kara bir yamyam, Maja Trump. İlginç bir yüzü vardı Maja Trump'ın. Binlerce akşamdan kalmalığın ve trajedinin izlerini taşıyordu yüzü. Ve doğruydu. Binlerce kez akşamdan kalmıştı. Ama trajedileri aynı kökten geliyordu. Maja Trump'ın aleti büyüktü. Çok büyüktü. Köydeki kızlardan hiçbiri onunla çiftleşmeye yanaşmıyordu. Daha önce iki kızı yırtıp ölümlerine neden olmuştu. Birine önden girmişti, diğerini arkadan. Fark etmemişti. Yalnız adamdı Maja. Tek başına içip yalnızlığına yanardı. Hester Adams rehberi, beyaz teni ve fotoğraf makinesi ile gelene dek. Tanışma faslında ve ateş karşısında içilen birkaç içkiden sonra Hester, Maja'nın barakasına girmiş ve Maja'nın aletini köküne kadar aldıktan sonra "Hepsini bana ver, hepsini istiyorum." demişti. Her ikisi için de bir mucizeydi bu. 3 gün 3 gece süren bir törenle evlenmişlerdi. Tören boyunca şarkılar söylenmiş, içilmiş, düşman kabilenin esirlerinden birkaçı kızartılıp yenmişti. Sorunlar tören bitip akşamdan kalmalık geçtikten sonra başlamıştı. Büyücü Hester'ın düşmanı kızartmasına parantez içinde ananas, zeytin ve ceviz garnitürlü dokunmadığını fark etmişti. Kabileye Hester'ın beyaz bir tanrıça değil, kötülük tanrısı Ratika'nın kızlarından biri olduğunu söylemişti. Parantez içinde Ratikan, yüzyıllar önce sebze, meyve ve yemiş dışında bir şey yemeyi reddettiği için kabileden kovulmuştu. Bu açıklama kabilede ayrılık yaratmış, Hester'ın Maja'nın aletini köküne kadar almasının zaten bir mucize olduğunu ve sırf bu yüzden bağışlanabileceğini söyleyen Maja'nın iki arkadaşı öldürülmüştü. Hester ile Maja Amerika'ya kaçıp Kuzey Hollywood'a yerleşmişlerdi. Hester hemen Maja'nın Amerikan vatandaşı olabilmesi için gerekli başvuruyu yapmıştı. Eski bir öğretmen olan Hester, Maja'yı giyim, İngilizce, Kaliforniya bira ve şarapları, televizyon ve süpermarketten alınabilecek besinler üzerine eğitmeye başlamıştı. Maja ilk kez televizyon ekranına bakmakla kalmamış, Hester ile ekranda görünmüştü. Aşklarını dünyaya duyurmuşlardı. Televizyon stüdyosundan çıkar çıkmaz Kuzey Hollywood'daki apartman dairelerine gidip sevişmişlerdi. Sevişme sonrasında Maja İngilizce gramer kitapları ile halının ortasına oturmuş, bira ve şarap içmiş, bongo çalıp şarkılar söylemişti. Hester ise Hester ve Maja adını verdiği kitabı yazmaya başlamıştı. Büyük yayıncılardan biri bekliyordu. Hester'a her şeyi kağıda dökmek kalıyordu sadece. Bir sabah saat 8 gibi yataktaydım. Bir gün önce Santa Anita Hipodromu'nda $40 kaybetmiştim. Bankadaki tasarruf hesabım yakında sıfırlanacaktı ve aylardır dişe dokunur tek öykü yazmamıştım. Telefon çaldı, geğirdim, öksürdüm ve ahizeyi kaldırdım. Chinaski, evet, Dan Hudson, selamdan, Dan Chicago kökenli Flora dergisinin yöneticisiydi İyi öderdi. Hem yayıncı hem de editördü. Dinle, tam sana göre bir iş var. Dinliyorum ben. Şu yamyamla evlenen kaltak var ya, onunla bir söyleşi yapmanı istiyorum. Cinselliği abart. İçine biraz aşk ve dehşet kat. Anlatabiliyor muyum? Elbette. Hep yaptığım şey zaten. Mart'ın 27'sinden önce teslim edersen $500. $500 için Burke Reynolds'ı lezbiyene çeviririm den. Den adresi ve telefon numarasını verdi. Kalktım. Yüzüme su serptim. İki alka seltzer aldım. Birbiri açtım ve Hester Adams'ı aradım. Maja Trump'la olan ilişkisini 20. yüzyılın büyük aşklarından biri olarak tanıtmak arzusunda olduğumu söyledim Hester'a. Flare dergisi okurları için. Yazının Maja'nın Amerikan vatandaşlığına geçiş sürecini kısaltacağını da ilave ettim. Öğlen bir de görüşmeyi kabul etti. Asansör yoktu. Üçüncü kata yürüyerek çıktım. Kapıyı Hester açtı. Maja yerde şarap içiyordu. Bongosu yanındaydı. Yalın ayaktı. Üstünde dar bir kot ve siyah zebra çizgili beyaz bir tişört vardı. Hester de aynı giyinmişti. Hester bana bir bira getirdi. Sehpanın üstünde duran sigara paketinden bir sigara aldım ve söyleşiyi başlattım. Maja ile ilk kez ne zaman karşılaştın Hester? Hester bana tarihi söyledi. Yerini ve saatini de. Maja'ya aşık olduğunu ilk olarak ne zaman fark ettin? Aslında ilk olarak ne zaman ben ona soktu, o zaman o bana aşık dedi Maja. Maja halının üstünden. İngilizceyi hayli çabuk sökmüş, değil mi dedim. Evet, çok zekidir. Maja şarap şişesine yumuldu. Ben onu soktum, o da aman tanrım, aman tanrım diye bağırdı. Ha ha ha, Maja'nın ölçüleri olağanüstüdür dedi Hester. Yalar da dedi Maja, iyi yutar, derin boğaz, ha ha ha. Aslında ilk görüşte aşık oldum Maja'ya. Gözleriyle ilgili, yüzüyle ilgili. Öyle trajik ki ve yürüyüşü, nasıl anlatsam, bir kaplan gibi yürür. Sikiş dedi Maja, hep sikiş, sikiş, sikiş, sikiş, ben yoruldu. Maja şaraba yumuldu tekrar bana baktı. Ben sikmek onu dedi. Ben yoruldu. Kadın uzun aç tünel. Maja'nın mizah duygusu kendine hastır dedi Hester. Bu da onu bana değerli kılan şeylerden biri. Tek bir şey kılmak değerli beni sana dedi Maja. Telefon direğim. Maja sabahtan beri içiyor dedi Hester. Kusuruna bakma. Kendini daha iyi hissettiği bir gün gelsem daha iyi olacak. Bence de. Ertesi gün İki için sözleştik Hester'la. Böylesi daha iyi olmuştu. Fotoğraflara ihtiyacım vardı. Zor durumda bir fotoğrafçı tanıyordum. Sam Jacobs iyi fotoğrafçıydı ve ucuza çalışırdı. Onu da aldım yanıma. Hafif sisli ve güneşli bir gündü. Merdivenleri çıktık ve zili çaldım. Cevap alamadım. Bir kez daha çaldım zili. Maja açtı kapıyı. Hester yok dedi. Alışveriş gitti. Saat 2 için sözleşmiştik. İçeri girip beklemek isterim. İçeri girip oturduk. Ben size bongo çalmak dedi Maja. Bongo çalıp orman şarkıları söyledi. Oldukça iyiydi. Şaraba da yumuluyordu gene. Kot pantolonu ve zebra tişörtü vardı üstünde. Sikiş sikiş sikiş dedi. Beni kızdırmak. Ormanı özledin mi Maja diye sordum. Gözümde tütmek dedi. Hester seni seviyor ama Maja. Ha ha ha. Bir bongo solo daha geçti bize Maja. Sarhoşken bile iyi çalabiliyordu. Maja solosunu bitirince sen bana buzdolabında bira var mıdır sence diye sordu. Mümkün. Berbat durumdayım. Bir biraya ihtiyacım var. Git bak. Varsa iki tane al. Yerine koyarız. Beraberimde getirmeyi akıl etmeliydim. Sam kalkıp mutfağa gitti. Buzdolabının kapısının açıldığını duydum. Sen ve Hester hakkında bir yazı yazacağım dedim Maja'ya. Büyük delik kadın dolmaz volkan. Sem'in mutfakta kustuğunu duydum. Alkolikti. Akşamdan kalma olduğunu biliyordum. Piyasanın en iyi fotoğrafçılarından biriydi gene de. Sesler kesildi sonra. Sem mutfaktan döndü. Oturdu. Elinde bira yoktu. Ben çalmak bongo dedim Maja. Gene çalmaya başladı. Hala iyi çalıyordu. Bir önceki sefer daha iyi değildi ama. Şarap etkilemeye başlamıştı. Gidelim buradan moruk dedi Sem bana. Hester'ı beklemek zorundayım. Siz istemek biraz şarap diye sordu Maja. Kalkıp bira almak için mutfağa gittim. Sen peşimden geldi. Buzdolabına doğru yürüdüm. Lütfen o kapıyı açma dedi. Sam lavaboya gidip tekrar kustu. Buzdolabının kapısına baktım. Açmadım. Sam kusmayı bitirdiğinde pekala gidelim dedim. Odaya döndüğümüzde Maja hala bongo çalıyordu. Ben çalmak bongo dedi. Hayır, sağ ol dedim. Dışarı çıktık, merdivenleri indik ve sokaktaydık. Arabama bindik, gazladım. Söyleyecek şey bulamıyordum. Sam de tek kelime etmiyordu. Benzin istasyonuna girip pompacıya normalle doldurmasını söyledim. Arabadan inip polisi aramak için telefon kulübesine girdi. Kulübeden çıktığını gördüm. Benzini ödedim ve arabaya binmesini bekledim. Pittsburgh, Phil ve Joe. Summerfield işsizlik sigortası ile yaşıyordu ve şarapçıydı. Sinir herifin tekiydi. Ondan uzak durmaya çalışıyordum. Ama yarı sarhoş pencereden beline kadar sarkıp dururdu. Binadan çıktığımı gördüğü anda her seferinde "Hey Hank, beni de götürsene hipodroma," derdi. Ve ben "Götürürüm Joe ama bugün değil," diye cevap verirdim. Vazgeçmedi. Sonunda bir gün "Pekala Joe, in aşağı gidelim," dedim ve gittik. Ocak ayıydı. Santa Anita hipodromunu bilirsiniz belki. Kaybetmek için fazlasıyla soğuk bir hipodromdur. Rüzgar karlı tepelerden hipodroma doğru eser ve ceplerin boştur ve titrersin ve ölümü ve sefaleti ve kirayı düşünürsün. Kaybetmek için hiç de uygun bir hipodrom değildir anlayacağınız. Hollywood Park hipodromundan güneş yanığı bir yüzle dönersin eve hiç olmazsa. Neyse, tuttuk hipodromun yolunu. Yol boyunca hiç susmadı. İlk kez gidiyordu hipodroma. Ganyan'la Place arasındaki farkı izah ettim ona. Yarış bülteninin ne olduğundan bile haberi yoktu. Hipodroma girdiğimizde benim bültenimi kullandı. Bültenin nasıl okunacağını gösterdim. Giriş ücretini ödemiş, ona bir de program satın almıştım. $2 parası vardı. Sadece bir kez oynayabilecekti. İlk koşudan önce orada durmuş kadınları seyrediyorduk. 5 yıldır bir kadınla yatmadığını söyledi Joe bana. Kılıksız, tipsiz herifin tekiydi. Arada sırada bültene bakıp kadınları seyrederken Joe, "Nasıl oluyordu 6 numaralı at 1-14 veriyor? Yarışın favorisi bence," dedi. 6 numaralı atın diğer atlara kıyasla neden 1-14 verdiğini izah etmeye çalıştım Joe'ya. Fakat beni dinlemiyordu. "Yarışın favorisi bence, anlamıyorum. Ben 6 numaraya oynayacağım," dedi. "Senin $2 söz konusu," dedim. "Ama şunu bil ki $2 kaybettikten sonra sana oynaman için borç para vermeyeceğim. 6 numaralı atın adı Charlie'ydi. Gerçekten acınası bir görünümü vardı hayvanın. 4 bacağı da sargılıydı. Ahali ona bir göz attıktan sonra olasılığı 1/18 olarak değişti. Ben mantıklı ata 10 ganyan oynadım. Jeffers'a. İstatistikleri mükemmel. Jockey'i 1. sınıf. 2/7 veriyordu. Bundan iyisi can sağlığıydı. 1200 metrelik bir koşuydu. Çıkış verildiğinde Charlie'nin tabeladaki adının yanında 1/20 yazıyordu. Ve ilk o çıktı kulvarından. Bacaklarındaki sargılar yüzünden yanılmak mümkün değildi. Jockey'i ilk dönemeçte diğer atlara 4 boy fark atmıştı. 800 metrelik koşuda sanıyor olmalıydı kendini. Jockey'in 40 koşuda sadece 2 birinciliği vardı ve nedeni ortadaydı. Arka düzlüğe gelindiğinde fark 6 boya çıkmıştı. Charlie'nin boynundan köpükler akıyordu. Yemin ederim tıraş köpüğünden farksızdı. İkinci dönemeçte 6 boyluk fark 3 boya inmişti. Peşindeydiler. İkinci düzlüğün başına gelindiğinde Charlie, atım Jeffers'ın sadece 1,5 boy önündeydi. Bu iş burada biter diye geçirdim içimden. Son düzlüğün yarısına gelindiğinde Jeffers, Charlie'nin 1 boyun gerisindeydi. Küçük bir atak kazanmama yetecekti. Ama bu şekilde göğüslediler ipi. Charlie 1 boyun önde bitirmişti koşuyu. $42.80 verdi. "Demiştim sana," dedi Joe ve koşarak parasını almaya gitti. Döndüğünde bülteni istedi benden. Şöyle bir göz attı. "Nasıl oluyor da kasırga 1/6 veriyor? Bu koşuyu alır bence," dedi. "Sence bu koşuyu alabilir ama deneyimli bahisçilere ve bu işin profesyonellerine göre şansı 6'da 1 dedim. "Bozulma Hank, Bu oyun hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkındayım. Ama bana göre bu koşunun favorisi kasırga. Ben kasırgaya oynayacağım. 10 ganyan oynamak en iyisi. Para senin Joe, ilk koşuda şans eseri hiç olmayacak bir at buldun. O kadar da kolay değildir bu oyun. Kasırga birinci geldi ve 14 dolar 40 sent verdi. Joe parasını peşine düştü. Sonra bara indik. İkimize birer viski söyleyip barmene 1 dolar bahşiş verdi. Bülteni elden ele geçirip incelemeye koyulduk. Bardan çıkarken Joe barmene göz kırpıp bu koşuda Barney'den başka at tanımam dedi. Barney 5/6 ile koşunun favorisiydi zaten. Böyle bir laf etmek gerzeklikti düpedüz. Barney yarışı beklendiği gibi kazandı ve 4 dolar 20 sent verdi. Joe 20 ganyan oynamıştı. Bu kez doğru atı favori yapmışlar dedi bana. Joe o gün 9 koşunun 8'ini buldu. Eve dönerken yol boyunca 7. koşuyu kaçırdığını hayıflanıp durdu. İmparator çok iyi görülüyordu halbuki. Üçüncülükle yetinmesini anlamıyorum. 9 koşunun 8'ini buldun Joe. Acemi şansı dedikleri budur. Bu oyunun ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsin. Kolay gibi geldi bana. Birinci gelecek atı buluyorsun ve gişeye gidip paranı alıyorsun. Yol boyunca bir daha ağzımı açmadım. O gece Joe kapımı çaldı. Bir elinde viski şişesi, öbür elinde yarış bülteni vardı. O oturup bülteni inceledi ve bana her koşunun birincilerini ve neden birinci geleceklerini söyledi. Ben de şişeyi bitirmesine yardımcı oldum. Gerçek bir uzmanla karşı karşıyaydım. At yarışlarının insanı nasıl delirtebileceğini iyi bilirim. Bir keresinde üst üste 17 koşuyu bulmuştum ve vergi ödememek için sahil boyunca emlak satın alıp beyaz köle ticaretine başlamayı planlıyordum. Bu kadar delirebilir insan. Ertesi gün Joe'yu hipodroma götürmek için sabırsızlanıyordum. Tahminleri alt üst olurken yüzünü seyretmek istiyordum. Atlar da etten kemikten hayvanlardı sonuçta. Ne yapacaklarını önceden tam olarak kestiremezdiniz. Eski bir bahisçinin dediği gibi bir koşuyu kaybetmenin bir düzüne, kazanmanın ise bir tek yolu vardır. Tamam, olaylar tahmin ettiğim gibi gelişmedi. Joe 9 koşunun 7'sini buldu. Favori atlar da vardı aralarında. Aklı hayale gelmeyecek olanlar da. Ve bulamadığı 2 koşu için dönüşte yol boyunca kafamı ütüleyip durdu yine. Aklı almıyordu. Ben tek kelime etmedim. Şansı açılmıştı orospu çocuğunun. Ne desem boştu. Er ya da geç yüzdeler canına okuyacaktı nasıl olsa. Bana hatalı oynadığımı ve nasıl oynamam gerektiğini söylemeye başladı. Hipodroma ömründe ikinci gidişiydi ve uzman kesilmişti başıma. Ben 20 yıldır oynuyordum ve bana başımı kıçımdan ayırt edemeyeceğimi söylüyordu. O hafta her gün hipodroma gittik ve Joe her seferinde kazandı. Ona tahammül edemez olmuştum. Yeni bir takım elbise, şapka, gömlek ve ayakkabı aldı kendine. 50 sentlik prolardan içmeye başlamıştı. Artık serbest çalıştığını bildirip işsizlik sigortasını da almaz olmuştu. Aklını kaçırmıştı. Bıyık bıraktı ve bir kol saati ile pahalı bir yüzük satın aldı. Ertesi salı hipodroma kendi arabası ile gittiğini gördüm. 69 model bir Cadillac direksiyondan bana el sallayıp pencereden prosunun külünü silkti. İçeride onunla konuşmadım. O gece kapımı çaldığında elinde gene bir şişe viski vardı. Yanında da uzun boylu bir sarışın. Genç bir sarışın. İyi giyimli, bakımlı, kaşı gözü yerinde birlikte girdiler içeri. "Kim bu serseri?" diye sordu hatun Joe'ya. "Dostum Hank bu," dedi Joe. "Yoksul günlerimden tanırım onu. Beni hipodroma götürdü bir gün." Sevgilisi yok mu? Yalnız mı yaşıyor? Hank'in 1965'ten beri sevgilisi olmadı. Şu Gertie ile aralarını yapmaya ne dersin? Gertie bunun yüzüne bile bakmaz. Eskiciden farkı yok. Baksana. Biraz merhametli ol bebeğim. Benim dostum o. Bir şeye benzemediğinin ben de farkındayım. Ama birlikte başladık onunla. Bu konuda duygusalım. Elimde değil. Gertie duygusal değildir ama klas erkeklerden hoşlanır. Bak Joe dedim, kadınları boş ver. şu bülteni alıp otur ve bana yarının birincilerini söyle. Kırmadı beni Joe. Bir yandan içip bir yandan da birinci gelecek atları saptadı. Kadını Thelma köpek bokuna bakar gibi baktı bana gece boyunca. Joe'nun seçtiği 9 atın 8'i birinci geldi ertesi gün. İçlerinden biri $62.50 vermişti. Aklım almıyordu. O gece Joe bir başka hatunla geldi. Thelma'dan bile daha güzeldi hatun. Joe viskisini yudumlarken ertesi gün için 9 at yazdı bana gene. Sonra dinle Hank. Taşınmam gerek dedi. Hipodrom'a çok yakın lüks bir daire buldum. Dünyanın vaktini kaybediyorum yollarda. Hadi güzelim, gidelim. Görüşürüz Hank. Bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Dostum bana sırtını dönüyordu. Ertesi gün yazdığı 9 ata büyük oynadım. Bu kez 7 koşuyu bilmişti. Eve döndüğümde bülteni alıp neden o atları seçmemiş olabileceğini anlamaya çalıştım. Ama tek bir mantıklı nedeni bile bulamadım. Seçimlerinin bazıları kafamı allak bullak etti üstelik. Joe'yu uzunca bir aradan sonra bir kez daha gördüm. İki kadınla birlikteydi. Kilo almıştı ve gülüyordu. Üstünde $200'lık bir takım elbise, parmağında elmas taşlı bir yüzük vardı. 9 koşuyu da kaybettim o gün. 2 yıl sonra Hollywood Park Hipodromu'ndaydım. Aşırı sıcak bir gündü. Bir perşembe. 6. koşuda $26.80 veren bir at bulmuştum. Paramı almış, gişeden uzaklaşırken arkamdan bir ses duydum. Hey, Hank, Hank. Joe idi seslenen. Seni görmek ne büyük mutluluk dedi. Merhaba Joe. O dayanılmaz sıcakta üstünde hala $200'lık takım elbisesi vardı. Ondan başka herkes kısa kolluydu. Sakalı uzamış, ayakkabıları aşınmıştı. Elbisesi buruşuk ve kirliydi. Elmas taş gitmişti. Kol saati gitmişti. Bir sigara verir misin Hank? Verdim. Sigarasını yakarken elinin titrediğini fark ettim. Bir içkiye ihtiyacım var moruk dedi bana. Onu bara götürdüm. İkişer viski içtik. Joe bülteni inceledi. Sana daha önce müthiş tahminlerde bulunmadın mı Hank? Yukarıda Allah var Joe. Orada durmuş bülteni inceliyordu. Şu koşuya bak dedi. Kara maymun. Hepsinin götünü patlatır. Üstelik 1/8. Der misin Joe? Kaçarı yok moruk. Kara maymunu oynadık ve koşuyu izlemeye gittik. Kara maymun zar zor 7. olabildi. İnanılır gibi değil dedi Joe. $2 daha borç ver bana. Sırada Siren var. Kaybetmesi olanaksız. Siren 5. geldi ve bize hiç yararı olmadı. Joe 9. koşu için bana $2 daha yazıldı ve seçtiği at sonuncu geldi. Arabası yoktu. Onu eve bırakabilir miydim? İnanmayacaksın ama işsizlik sigortası ile yaşıyorum yine dedi bana. Sana inanıyorum Joe dedim. Dönüşüm muhteşem olacak ama. Pittsburgh Phil defalarca sıfırı tüketip her seferinde toparlanmıştı. Dostları ona olan inançlarını hiç yitirmediler. Ona borç verdiler. Arabadan indiğinde benim kaldığım binadan birkaç blok ötede eski bir pansiyonda yaşadığını öğrendim. Ben hiç taşınmamıştım. Arabadan inerken çok ilginç koşular var yarın. Gidecek misin diye sordu. Bilemiyorum Joe dedim. Gidersen bana haber ver. Olur Joe. O gece kapım vuruldu. Joe'nun vuruşunu tanıyordum. Cevap vermedim. Televizyon açıktı. Ama cevap vermedim. Hiç kımıldamadan yattım yatakta. Israrla vuruyordu kapıyı. Hank, Hank, orada mısın? Hey, Hank. Sonra yumruklamaya başladı kapıyı orospu çocuğu. Kendinden geçmiş olmalıydı. Yumrukladı, yumrukladı. Vazgeçti nihayet. Holde yürüdüğünü duydum. Derken dış kapının kapandığını. Kalktım, televizyonu kapattım. Buzdolabına gidip jambonlu bir sandviç hazırladım ve bir bira açtım. Sandviçim ve biramla oturup ertesi günün bültenini aldım ve ilk koşuya baktım. 3 yaşından büyük, taylar ve iyidiş edilmiş beygirler koşuyordu. 8 numara iyi görünüyordu. Bülten 1/5 diyordu. Bundan iyisi can sağlığıydı. Ayrım sonu, sayfa 57.